Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. 28 Ocak 2020 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün bir bambaşka bir olaya bakacağız. Çin meselesini geçen hafta hem Amerika ile ticaret anlaşması üzerinden konuşmaya çalışmıştık ama daha ötede bir takım etkilerde bulunacağı anlaşılıyor. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs vakası. Biraz teknopolitika. Artık teknoloji hayatımızın her alanında, malum hayatın hemen her alanı da politikayla ilişkili. Politik kararların sonuçları hayatımızın her alanını etkiliyor. Teknolojiyle iç içe yaşıyoruz. Salgın hastalıklar, felaketler, uçak kazaları, her şey ilintili aslında. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta Boeing vakasında bir gelişme olmuştu. Türkiye'den bundan 11 yıl önce Amsterdam'da Schiphol Havaalanı'nda bir uçak yerde sürüklenmişti. 9 kişi hayatını yitirmişti. 11 sene sonra ortaya çıktı ki Türk Hava Yolları'na ait bu Boeing 337-800NG tipi uçak aslında bu kazadaki firma sorumluluğu Amerikan makamlarının baskısıyla gizlenmiş, iddia edildi demek lazım, ortaya çıktı diyorum ama New York Times gazetesi ortaya atmıştı bu haberi. Üzerine gidildi mi? Türkiye'de 9 kişi hayatını yitirdi. Sorumluların bulunması gerekiyor. Biz biliyoruz ki son 2 senede Boeing 737 Max gibi uçaklar Etiyopya ve Endonezya'da kazalar yaptılar ve Türk Hava Yolları dahil olmak üzere pek çok dünya çapında şirket yere indirdi bu uçakları. Daha önce konuşmuştuk aslında Boeing vakasını. Şimdi Amsterdam'daki olay herhangi bir soruşturmayı tetikledi mi? Ne oldu? Son durumu da almak istiyorum. Bu koronavirüsle birleştireceğim bu vakayı. Çünkü gerçekten felaketler, kazalar aslında teknolojiyle çok yakından bağlantılı. Füsun Nebil'e bağlanacağız. Füsun S. Nebil'e bağlanacağız. Programın ikinci yarısında biraz teknopolitik bir başlık açacağız. Bugün dünya gündeminin siyasi meselelerinin yanı sıra hayatımızı yakından ilgilendiren meselelere bakmaya çalışacağız. Tabii başka başlıklar var. Amerikan Başkanı Donald Trump birkaç saat kaldı kendi açıklamasına bakılırsa. Yüzyılın anlaşması bir senedir, daha fazla oldu. 1,5 sene oldu aslında. Konuşuyoruz üzerinde. İsrail ve Filistin, Orta Doğu'nun kadim sorunu. İsraillilerle Filistinli Araplar arasındaki sorun. Bu soruna çözüm getireceği iddiasında Trump'ın bu akşam, dün İsrail Başbakanı ile görüşmüştü. Bugün yeniden görüşecek ve bir açıklama yapması bekleniyor yüzyılın anlaşmasıyla ilgili. Suriye'den haberlerim var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları var. Cumhurbaşkanı Cezayir'in ardından Gambiya'ya gitti. Oradan Libya'ya dair mesajlar verdi. Hepsini programın ilk yarısında aktaracağım ve daha sonra da ikinci yarıda bir teknopolitik başlık açacağız. Füsun S. Nebil'le birlikte. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden her yerden bizi dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Kaçıranlar akşam 11 ile 12 arasında yayınımızı dinleyebilirler. Söyleşi bölümümüzde YouTube sayfasından canlı yayınlanıyor Sputnik'in. Oradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Eksen. Evet, Amerika'da Donald Trump'ın azil süreci başladı. Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde azli tamamlanmıştı ama tabii Kongre iki kanattan oluşuyor. Bu esnada da azil süreci tabii Ukrayna lideriyle yaptığı telefon konuşmasına dayandırılıyor. Donald Trump'ın geçtiğimiz Temmuz'da yeni Ukrayna lideri Zelenski ile eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yakında piyasaya kitabı çıkacak, dün aktarmıştım size. Burada bir takım iddialarda bulunduğu ortaya atıldı ve onun arkasından yeni bir unsur daha çıktı. Trump'ın aslında burada tabii azil süreci nedir? Görevini kötüye kullanmak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak, şahsi çıkarlarını öne çıkartmakla suçlanıyor Donald Trump. Burada bir de ortaya atıldı ki Trump aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin liderleriyle telefon görüşmelerinde de kişisel lütuflarda bulunmuş olabilirmiş. Bunu söyleyen de kitabı çıkan John Bolton. Henüz kitabın taslakları sızdı deniliyor. Ancak John Bolton'un Trump'la bozuşarak ayrılması Amerikan siyasetini de sarsıyor. Tabii nedir bu iddialar? Bir takım şirketlerle ilgili New York Times'a göre Amerikan Adalet Bakanı William Barr'la konuşmasında John Bolton bunları dile getirmiş. Kişisel lütuflarda bulunduğunu dile getirmiş. Otokratik liderler diyor tabii kendisi, öyle anıyor. Sızıntılara bakılırsa Türkiye ve Çin'deki bazı firmalara açılmış soruşturmalara müdahale etmesi Amerika'da normal karşılanacak işler değil tabii ki. Mesela Çinli telekom devi ZTE ile ilgili olduğunu New York Times bu konuşmalardan birinin yazmış. Burada ağır para Kuzey Kore ve İran'la iş yaparak Amerikan yaptırımlarını ihlalle suçlanıyordu. Para cezası ödemeyle karşı karşıya kalmıştı 2017'de ama bir yıl sonra bazı cumhuriyetçi senatörler itiraz ettiler, danışmanları itiraz etti. Trump da yaptırımları kaldırmıştı. Aynı şekilde Türkiye'de Halkbank vakası biz de çok tartıştık, konuştuk. Burada da 2018 yılında Cumhurbaşkanı'nın Trump'la bir telefon görüşmesinde ricacı olduğu öne sürülüyor. İran'a yaptırımların delinmesi Amerikan yasalar açısından dolandırıcılık, kara para aklama ithamlarına neden olmuştu. Davada hala devam ediyor. Şahsi bir ricada bulunduğu Erdoğan'ın ve ek yaptırımları durdurmasını istediği ortaya atılmıştı. Şimdi tabii Adalet Bakanlığı sözcüsü John Bolton'la William Barr arasında olduğu öne sürülen Trump'ın nüfuzunu kötüye kullanması başlıklı konuşmanın doğru olmadığını, yalanlar gibi bir açıklama yaptı. Taslağın sızması anlaşılan Amerikan politikasını daha derinden etkileyecek. Ancak bu azil meselesi çok kolay değil hakikaten. Biraz ikinci el sızıntılar ve en çarpıcısı da şu: Amerikalı liberaller kala kala John Bolton gibi şahin bir isme kaldılar. Hakikaten trajik. Bolton'ın Ukrayna lideriyle telefon görüşmesinde 2020'deki olası rakibi Demokratik Parti'den Joe Biden ve oğlunun Burisma şirketi üzerinden Ukrayna'daki derin elinin soruşturulmasını istediği, aksi eğer talebi yerine getirilmezse Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmayacağı öne sürülüyor ama aslında bunu kanıtlayan bir şey yok. Konuşmanın dökümleri de yayınlanmıştı. Daha ziyade Rusya soruşturması ile ilgili aslına bakarsanız hepsinin kökeni bir şekilde Ukrayna kirli çıkı haline gelmiş durumda. Amerika'nın kurumsal yapısı açısından bir Hillary Clinton'ın, Joe Biden'ın derin işleri, derin elleri var orada. O dosyayı istediği karşılığında da bir tehdit savurmadığını söylüyor cumhuriyetçiler. Böyle bir vakaya dönüşmüş durumda. Trump green card alımını zorlaştıran karara karar almıştı. Yüksek Mahkeme Amerika'da onay verdi. Bundan sonra Amerikalılar liyakat esaslı göçmenlik sistemi getirecekler. Yetenekli ve eğitimli insanları alacaklar. Ayrıca öyle hani finansal olarak Amerikan devleti bir yük çekmemesi gerekiyor. Öyle kira yardımıydı, şuydu buydu almayacaklar. En son kararları Kongre'deki 7 ülkeyi hedef alan yaptırımları Trump'ın vardı. 3 senedir yürürlükte. Bunların arasında tabii başta İran gibi ülkeler var. Libya, Somali, Suriye, Yemen'de vardı. Buna yenileri eklenecek. Trump geçen hafta Beyaz Rusya, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan, Tanzanya'yı da katmıştı. Demokratlar onu engellemek için tasarı çıkartmaya hazırlanıyorlar. Şimdi böylesine bir işte Trump yönetiminin yarattığı, Trump'ın politikaları, aziz sürecinin yarattığı yarattı. Amerika'da Amerikan Başkanı Türkiye saatiyle 20 deniliyor bu akşam. Netanyahu ile İsrail Başbakanı ile çıkacak ve meşhur yüzyılın anlaşması planını ki baş danışmanı ve damadı Jared Kushner'in şekillendirdiği bir plan bu. Körfezlere danışarak yaptığı rivayet ediliyor. Bu planı açıklayacak. Dün Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkıp kendisi söyledi, yarın planı açıklayacağız dedi. Büyük bir plan. İsrail ve Filistinlere yönelik bir teklif görevi görecek. En yakın, gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz zamanla. Filistinliler de anlayacaklar bunun işlerine yarayacağını diye bir iddiada bulundular. Birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz dedi Donald Trump. Netanyahu önemli fırsat, bunu kaçırmayacağız ifadelerini kullanmış vaziyette. Sadece Netanyahu değil tabii Mavi Beyaz, İsrail'de Mavi Beyaz koalisyonun lideri Eylül'deki seçimde aslında birinci parti çıkmıştı. Benny Gantz da gitti ve Trump'la görüştü. Onlar da bu yüzyılın anlaşmasını bekliyorlar. Ürdün Vadisi'nin ilhakından bahsediyor Benny Gantz cephesi de. Hatta Amerika'da başkent sokaklarında koşuya da çıktı kendisi. Bütün ilgiyi de üzerine toplamayı başardı. Şimdi ne olacak, ne bitecek göreceğiz ama Netanyahu'nun bir de 3 ayrı yolsuzluk dosyası. İsrail'de başsavcı Avichay Mandelblit'in açtığı bir dava vardı. Netanyahu bu yolsuzluk vakasını engellemek için bir dokunulmazlık başvurusunda bulunmuştu. Son anda bu barış planı tam Trump açıklayacakken son anda o dokunulmazlık talebini geri çekti ki mecliste onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şimdi başsavcının resmen Netanyahu'yu suçladığı haberleri de gelmekte. Gantz cephesinden de enteresan şeyler var. Mesela Benny Gantz'ın danışmanı Ronen Tüzür sosyal medyada Trump hakkında epey atıp tutmuş. O da ortaya çıktı. Psikopat, psikopat demiş kendisine. Hitler'le benzetmiş Trump'ı. Hakikaten çok acayip. Daha önce de Trump seçildiğinde de benzer durumlar var tabii. Yeni de değil aslında. Şimdi yüzyıl anlaşmasını bekliyoruz. Yarın öbür gün bakacağız buna. IŞİD'e ait olduğu öne sürülen yeni bir ses kaydı bu arada paylaşıldı. O ses kaydı Reuters'ın aktardığına göre ses kaydında Yahudiler tüm Müslümanlara, Yahudilerle Yahudi yerleşim alanlarına saldırı çağrısı yapıldığı belirtiliyor Reuters'ın iddiasına göre. Bunlar, bu başlıkları, yüzyılın anlaşmasını bu hafta birlikte bakacağız efendim. Evet, Libya'ya bakalım. Libya'da henüz Berlin Konferansı net bir, somut bir sonuç yaratmış değil. Tobruk'taki temsilciler meclisi, Hafter güçleri ülkenin büyük bir bölümünü kontrollerinde tutuyorlar. Trablus'taki Faize Sarraç hükümetine en net destek ise Türkiye'den geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük bir tura çıktı. Afrika turu demek lazım. Cezayir'le başladı. Dün aktarmıştım size. Oradan Gambiya'ya gitti. Gambiya'yı ilk cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret etmiş bu. Adama Barrow'la ortak basın toplantısı yaptı. Pek çok vurgu var tabii Gambiyalı öğrencilere Türkiye'de üniversite imkanı sağlanması, ticaret hacmi vesaire. İdlib'den bahsetmiş Cumhurbaşkanı basın toplantısında Gambiya'da. Maalesef rejim hala ihanetle devam ediyor diye iddialarda bulunmuş. Ama asıl derdi Libya ve Hafter güçlerinin yenilmesi, ihvancı Trablus hükümetinin ise bu işten kurtulması, öyle gözüküyor. Cumhurbaşkanının açıklamalarından onu anlıyoruz. Berlin Konferansı'nda 55 maddelik bildiriye Sarraç'ın imza attığını, Hafter'in atmadığını söyledi Cumhurbaşkanı. Otel odasından izledi dedi, BM'ye gidecek bu dedi. Hafter'i ateşkes diye, barış diye bir derdi yok Hafter'in dedi. Lejyonerlikle suçladı. Lejyoner, Fransız ordusunda lejyoner. Lejyoner deyince aklımıza Fransız ordusu geliyor. Daha orduya bağlı bir nevi gevşek özel birlik geliyor aklımıza. Paralı asker mi demek istedi acaba diye düşündüm ben. Mercenary'dir İngilizcesi onun çünkü. Ama Cumhurbaşkanı lejyoner demiş. Hafter bu arada eski, yani Libya'nın Çad Savaşı'ndaki yenilgisine kadar Kaddafi'nin yanındaki önemli komutanlardan bir tanesi, bir devlet görevlisiydi. Şimdi Sudan'dan gelenler var demiş, lejyonerler diye andı. Dün de söylemişti, Wagner var biliyorsunuz arkasında kim var demişti Cumhurbaşkanı, onu da anımsatalım. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurması lazım demiş. Cumhurbaşkanı Trump'la telefon görüşmesi var burada. Amerikan Başkanı ile hem Suriye hem de Libya'yı görüştükleri aktarılıyor. En son 16 Ocak'ta yine Libya'yı konuşmuşlardı. Enteresan, perde arkasında bir şey görmedim ne konuştuklarına dair, ama Dışişleri Bakanı'nın diplomasisi ise Rusya'ylaydı. Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Sergey Lavrov aynı zamanda Elazığ'daki deprem için taziyelerini iletmiş. Ama tabii asıl başlık İdlib. 17 Eylül 2018, 1,5 sene oldu neredeyse. İdlib'deki Heyet Tahrir-i Şam, El-Kaide Şeriat bölgesi hala yerli yerinde duruyor. Türkiye hala Soçi altına imza, ıslak imzasını koydu. Soçi mutabakatını yerine getirebilmiş değil. Gözlem noktaları var ama El-Kaide ve Heyet Tahrir-i Şam bitmiş değil. Radikaller bitmiş değil. Rusya tarafının yaptığı açıklamadan ve daha sonra Sergey Lavrov'un yaptığı açıklama var. Buradan anladığımız kadarıyla Ankara'dan bu işin hızlandırılması talep ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı 17 Eylül 2018'de imzalanmış olan Soçi mutabakatına vurgu yapıp altını çizip ortak çabaların pratik yönleri değerlendirildi, bilgisini vermiş. Aynı zamanda da radikallerin ateşkes ihlallerine ilişkin bilgi veren Sergey Lavrov var. Sudan, Güney Sudan Dışişleri Bakanı'nı kabul ederken yapmış açıklamaları Sergey Lavrov'a, demiş ki militanlar, cihatçı militanları, El-Kaide Heyet Tahrir-i Şam'ı kastediyor. Militanlar İdlib'den çıkmaya devam ettikçe radikal grupların etkisi artıyor demiş. Konuyu etraflıca konuştuk Çavuşoğlu'yla demiş. Siyasi sürece katılmaya hazır vatansever silahlı muhaliflerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınan gruplardan ayrılmasına ilişkin mutabakatın uygulanması için daha net bir çalışma yapılması konusunda anlaştık. Bunun yerine getirilmesi gerek demiş. Teröristlere hiçbir şekilde merhamet gösterilemeyeceğini söylemiş. Soçi mutabakatı ateşkesi El-Kaide ve Tahrir-i Şam için içermiyordu. Hatırlatmak lazım. Yani onlara operasyonların devam edebilmesini de garanti altına alan bir imza atmıştı Türkiye Cumhuriyeti Soçi mutabakatıyla 2018'de. Sergey Lavrov da silahlı gruplardaki militanlar teröristlerle iletişimi tamamen kesmeli. Teröristler de silah bırakmalı. Zira onlara hiçbir şekilde merhamet gösterilemez ifadelerini kullanmış. Hal böyleyken Rusya Dışişleri Bakanlığı yine başka bir açıklama daha yaptı. Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in de bir Rus heyeti olarak Şam'ı ziyaret ettiler. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştüler. Çok kapsamlı bir biçimde son durumun ele alındığı belirtiliyor. Son durumda Halep'in batısında cihatçı grupların hatlarının, savunma hatlarının kırıldığı haberleri var. Kafruma özgürleştirilmiş gözüküyor El-Kaide ve unsurlarından. Tedarik hatları ve mevzilerin imha edildiği bilgileri var. Petrol Bakanlığı Banyas'taki rafineriye sızanların terör saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi ise militanlar ve Beyaz El-Kaide'nin yardım örgütü Beyaz Miğferlerin temsilcilerinin Suriye'de kimyasal maddelerin kullanılacağı provokasyon gerçekleştirmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Daha önce iki kere sahte saldırılar üzerine Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Britanya tarafından vurulmuştu, hatırlayalım. Klor gazı konteynerları getirildiği bölgeye yerini de söylemişler. Borenkov tarafları uzlaştırma merkezi Rusya'nın yetkilisi açıklamış. Kimyasal stokları Halep bölgesinin Dare Dizde yerleşim yakınındaki eski askeri üste Cebel Ezzaviye adlı dağlık yerde ve İdlib bölgesindeki Salkin yerleşimi yakınında tutuluyor diyerek yerini de vermiş durumda. Sahada bir de Amerika ile Rusya askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda karşı karşıya gelmesi haberleri vardı. Rusya medyasında bu gerilime yer veriliyor. Kamışlı'daki havaalanı, askeri havaalanına giden yolun üzerinde Amerikalıların yeni bir askeri üs inşa etmeye çalıştıkları ve hedeflerinin de Suriye ordusu ve Rusya ordusunun Kamışlı havaalanına ulaşmasını engellemek olduğu iddiaları gündeme getirilmekte. Evet, bakıyorum gündeme. biraz Avrupa'ya yer verelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB'deki muhataplarına genişleme konusunda mektup göndermiş. Şimdi Şubat ayında Avrupa Komisyonu'nun bir genişleme politikası ile ilgili AB üyesi ülkelerinin dikkatine sunulacak bir çalışma yayınlaması bekleniyordu. Onun öncesinde Çavuşoğlu aday ülkelerin karşısına çıkartılan siyasi engellerin sürecin inandırıcılığına zarar verdiğini belirten bir mektup yazmış. Türkiye'nin üyeliği katma değer yaratır demiş. Ancak Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik süreci hakikaten rafta duruyor. Nasıl indirileceği de bunca başlık varken çok meçhul vaziyette. Fransa'da 17 Kasım 2018'de başladı sarı yelekler gösterileri. Son dönemlerde de neredeyse bir ay oldu. Grevler var emeklilik reformuna karşı. Fransız polisinin şiddeti herkesin gözüne girdi. Gerçi Batı medyası, liberal medya pek az yer veriyor. Başka beğenmedikleri ülkelerdeki polis şiddetine çok yer verirken Fransa'dakileri hoşgörüyle karşılıyorlar. Ama neyse baskılar ve artık o kadar çok insan yaralandı, o kadar çok insanın gözü çıktı, elini kaybetti ki sonunda Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner göstericilerin başlarına gelenlerin sorumlularından olan göz yaşartıcı gaz bombasının yasaklandığını duyurmuş. Gerçi stoklar bitti. O yüzden diyenler de var. Sosyal medyada iddialar öne sürülüyor ama tabii ispatlanması gerekir böylesi bir durumda. 69 gösterici biber gazı yüzünden yaralanmıştı bugüne kadar. 14'ü bir gözünü kaybetmişti. Hakikaten Fransa'da bilanço çok ağır ama bunu çok fazla tartışan maalesef yok. Efendim, İkinci Dünya Savaşı'nın 75. yıl dönümündeyiz. Holokost'a anma törenlerini aktarmıştım size. Auschwitz-Birkenau toplama kampının Sovyetler Birliği tarafından kurtarılmasının yıl dönümü anma törenleri. Bu vesileyle CIA'nin Amerika'da öncülü olan Stratejik Hizmetler Dairesi'nin o zamanlar 1941'de oluşturduğu Hitler portresi yansımış. Adamda meğer Mesih kompleksi de varmış. Führer, Almanya'nın, Nazi Almanya'sının liderinde beceriksiz kusura bakmayın. Bu nezle bir türlü geçmedi. Bir anda öksürüğe boğuldum. Efendim, Hitler'den bahsediyorduk. Führer'le ilgili rapor Berlin'i günahtan temizleyecekmiş. Kendini yarı tanrı olarak görüyormuş. Hitler, CIA'nin öncülüğünün ortaya koyduğu rapor bu şekilde. 1923'te kendisinden dünyanın eli kamçılı Mesih diye söz etmeye başlamış Hitler. Hakikaten bu sene 75. yıl dönümü. Daha da anlamlı, böyle rakamlar biraz daha anlamlı oluyor biliyorsunuz. Evet. Evet, şimdi Afganistan'daki dünkü esrarengiz haberle ilgili de detaylar var aktaracağım. Bir uçak düştü, haberini paylaşmıştım sizinle. Afganistan'ın Sivil Havacılık Kurumu. Ariana Hava Yolları daha doğrusu uçağı diye verildi önce. 83 kişi hayatını yitirdi denildi. Sonra Ariana reddetti iddiaları. Hayır, bizim bir uçağımız düşmedi, yolcu uçağı düşmedi dedi. Afganistan Sivil Havacılık Kurumu da böyle dedi. Daha sonra bu düşen yer Gazne vilayeti, Afganistan'da Dehyak bölgesi ve Taliban'ın etkili olduğu bir bölge burası. Dolayısıyla ne oluyor denilirken Taliban çıktı. Biz bir Amerikan ordusuna ait uçak düşürdük, içinde üst düzey CIA yetkilileri vardı diye açıklama yaptı Taliban. Bu arada tabii sosyal medyaya uçağın görüntüleri sızdı ki İran kaynaklı olduğu da söyleniyor. Acaba Kasım Süleyman'ın intikamı diye insanın aklına düşmüyor değil. Amerikalılar sonunda doğruladılar. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait Bombardier E-11A uçağı, düşen uçak. Amerika sonunda küçük bir uçak düştü diye teyit etti. İçeridekilerin akıbetini ise söylemedi. Bir uçağı kaybettik dedi ama Taliban mı düşürdü onu belirtmediler tabii ki. Fakat çok sayıda CIA yetkilisi taşıyordu, o yüzden mi söylemiyorlar onu da henüz bilmiyoruz. Daha temkinli bir biçimde belki de doğrulamaya çalışıyorlardır gelişmeleri, ancak bu doğrulama sonrası, bu kargaşa sonrası en azından bazı noktalar aydınlanmış gibi gözüküyor. Nihayetinde bir Amerikan uçağı düşmüş vaziyette. Taliban'ın iddiası doğru mu yanlış mı, bunlara bakacağız. Ama tabii Afganistan'daki savaşı da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump'ın bitmek bilmiyor. Göya çekilecekti Trump oralardan ama bırakın onu, barış süreci de çöpe gitmiş vaziyette ve şimdi Taliban'ın böyle Amerikan uçağı düşürdüğü iddiası var. Tabii akla hemen Sovyetler Birliği'nin Necibullah yönetimine yardım için Afganistan'ın ilerici yönetiminin çağrısıyla ülkeye gitmesi sonrası Amerikalıların mücahitlere ve İslamcılara verdiği yoğun destekle verilen silahlarla Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran o savaş geliyor. Şimdi döndü dolaştı Amerikan küçük uçakları Taliban'ın hedefi haline mi geliyor diye insan soruyor tabii. Dünya Ticaret, Silah Ticareti Analiz Merkezi, Moskova merkezliymiş, bir analiz raporu sunmuş. 21. yüzyıla dair, silah pazarına dair bir haber. 92 milyar dolara ulaşmış, vay anasına. Evet, genel olarak son 4 yılda küresel silah ihracatı hacmi 341 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Amerikalılar başı çekiyor tabii. Başta Suudi Arabistan olmak üzere. Orta Doğu ülkeleriyle mega sözleşmeleri sayesinde ilk ondaki ülkeler: Amerika 140 milyar dolar, Rusya 53.4 milyar dolar, Fransa 37.5 milyar dolar, Almanya 18.1 milyar dolar, İngiltere 12.5 milyar dolar, İspanya 12 milyar dolar, İsrail 11 milyar dolar, Çin 10.6 milyar dolar, İtalya 7.6 milyar dolar, Güney Kore 5 milyar dolar. En büyük silah ithalatçısı ise 13,5 milyar dolarlık silah alımıyla, ki Amerika'dan aldılar, Suudi Arabistan. İkinci sırada Hindistan varmış, Katar var. İlk 5 ülke arasında Avustralya ve Güney Kore'de yer alıyor. Bakınız, birileri silah satıyor, birileri de alıyor ve rakamlar da bu şekilde. Evet efendim, şimdi geldik koronavirüse, birazdan konuşacağız Füsun Nebi ile birlikte. Bir anda ortaya çıktı bu koronavirüs. Ben de şimdi deminden beri öksürük nöbetinden sonra acaba bende de bir şey var mı diye ayakta geçiriyorum nezleyi, ama hakikaten kış ayları böyle oluyor hepimize bir şekilde. Çin'deki koronavirüs ise çok daha ciddiyetli bir şey tabii. 106 son ölü rakamı. Maalesef vaka sayısı 2714. Hubei eyaleti en çok, orada ölümcül vakalar. Adeta insansız kente dönüştü. Kimse dışarı çıkmıyor. Hayat durmuş vaziyette. Bütün ülkeler teyakkuzda. Sıçrayan ülkeler var çünkü. Yeni tip virüs, koronavirüs deniliyor buna. Wuhan'da 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Bir anda böyle sıçradı. Çinliler hızla birkaç gün içerisinde hastaneler inşa etmeye başladılar. 16 saatte ilk katı yapmışlar Wuhan'da. İnanılmaz hakikaten. Ama tabii yurt dışına ne kadar seyahatleri sınırlandırsalar, yurt içinde de seyahatleri sınırlandırsalar da pek çok vilayete, 25 eyalete yayıldı. Dünyaya da yayılmaya devam ediyor. Sri Lanka'da ilk vaka tespit edilmiş. Kanada, Tayvan'da vakalar var. Almanya'da tespit edilmiş vaziyette. Starnberg bölgesinde, evet, Baviera'daymış. Ukrayna'da bir kişi karantinaya alınmış durumda. Amerika'da da 5 vaka vardı. Dün aktarmıştım size, Amerika uyarıda bulundu. Trump açıklama yaptı, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diye. Wall Street Journal da etkilenmiş bu durumdan. Hisse senetleri zayıf rakiplerine karşı aylarca süren dayanıklılığı sona erdi deniliyor. İlk iki seansta üst üste Ekim'den bu yana en büyük günlük kaybı yaşamışlar. Enteresan bir biçimde Wall Street'i de etkilemiş vaziyette. Rusya teyakkuzda. Türkiye'de de aynı şekilde 9'u Çinli, 12 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi Aksaray'da. Ama Sağlık Bakanı Koca, Fahrettin Koca, kesin koronavirüs tanısı konulan bir hastamız yok dedi. Dış işlerinden Çin'e seyahat uyarısı var. Evet, şimdi biraz ara verelim, ben de nefes alayım. Katerin Duska'dan Won't Leave'i dinleyelim. Az sonra Füsun Nebil'le teknopolitikayı konuşacağız.
search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm crying out for more. Cause you won't leave me alone, hey, leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, hey, leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes came to speak to me, and even though only your lips came to sing to me, and although only to yourself I preach so lasciviously, when I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm dropping on the force. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda teknoloji uzmanımız diyelim, yazar, gazeteci Füsun Nebil var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Füsun Hanım, ne zamandır konuşmak istiyordum. Siz de başlığı çok güzel verdiniz. Teknopolitik, hakikaten girişten özetlemeye çalıştım. Teknoloji aslında politikadan, günlük hayattan, doğal olarak da politik kararların sonuçlarından azade bir şey değil. Teknoloji her şeyi etkiliyor. Felaketler, kazalar, hayatımızın her alanında. Şimdi bir koronavirüs çıktı aniden ve hepimiz onu konuşmaya başladık. Ben de demin yayının ilk bölümünde biraz da nezleyim, bir haftadır bir türlü geçmedi. Kendi kendime espriler yapıyorum. Konuşamaz hale geldim. Üstüne tekrar virüsü konuşuyoruz. Hakikaten insan hükümetlerin aldıkları kararlar, önlemler, sel felaketlerinde, depremlerde, bu tarz salgın hastalık durumlarında çok önemli. Hayatımızı çok yakından ilgilendiriyor. Bunun soruşturulması, öncesi, sonrası ilgilendiriyor ve o da aslında teknolojinin alanı. Şimdi Çin'den bahsediyoruz, koronavirüsten bahsediyoruz. Piyasaları çok derinden etkilemiş. Ekonomiyi etkiliyor. Bir anda çıktı. Tabii doğal olarak bu kadar, dünya çapında 1,5 trilyon diye gördüm en son. Bloomberg'de trilyon dolardan bahsediyoruz. O kadar varlığı etkilemiş vaziyette. Bu kadar ekonomiyi etkileyince insan dönüyor, duruyor. Bir acaba bunun arkasında bu gerçekten tesadüf mü? Biyolojik saldırı iddiaları var. Mümkün mü böyle bir şey? Artık teknoloji söz konusu olunca konvansiyonel savaşın dışında çatışma biçimleri çünkü akla düşüyor. Ne dersiniz?
Valla içinde bulunduğumuz yüzyıl aslında 1940'lardan itibaren de çeşitli bildiğimiz o geleneksel savaş yöntemlerinin dışındaki yöntemleri konuştuğumuz dönem. Siber saldırıları konuşuyoruz ama bu biyolojik saldırı da var olan bir şey dünyada. Ve dediğiniz gibi teknopolitik başlığı altına çok uygun. Çünkü ekonomiyi etkiliyor.
Evet.
Bu Çin'in ortasında bir bölge Wuhan isimli. Ve eğer bir takım internet üzerindeki tahminlere bakarsanız orada yayılma vektörü Çin'in tamamına neredeyse etkiliyor. Bir. İkincisi de bulunan bölge çok endüstriyel bir bölge. Wuhan ya da Yoran okuyorlar galiba. Çok endüstriyel. Bir sürü üretimin temelindeki ara maddeleri üreten bir yer. Dolayısıyla ekonomiye zarar vermek için bir biyolojik saldırı yapılmış olabilir. Bu konuda WhatsApp'larında yayılan sesli bir mesaj var biliyorsunuz.
Evet.
Çocuğu orada olduğu iddia edilen bir adamın söyledikleri. Güya oradaki nehirin içinde yılan balığı.
Evet.
Ki dikkat ederseniz açıklamalarda o yönde. Deniz ürünleri satan hatta vahşi hayvan ürünleri satan bir pazardan yayıldığı söyleniyor.
Evet.
Orada da o nehrede düşmüş bir füze parçasından bahsediliyor. Dolayısıyla bunlar komplo teorisi düzeyinde veya belki de gerçek bilmiyoruz.
Evet. Şimdi tabii biz genellikle bu tarz komplo teorilerini hep Hollywood filmlerinde izliyoruz. Bir takım kahramanlar işte kötü niyetli kişilerin biyolojik saldırılarını önlüyorlar vesaire. Salgın saldırılarını son anda önlüyorlar. Biraz da tabii hayal gücümüz onlarla da kamçılandığı için Çin'in tam da kuşak yol üzerinden bu kadar öne çıkan bir ülke haline gelmişken Amerika ile ticaret savaşlarının da tabii en son bir ilk faz anlaşması yaptılar ama bir anda böyle Çin'in milyonlarca insanın yaşadığı kentlerinin de hayatın tamamen durduğunu görünce insan tabii bu o kadar tesadüf olabilir mi diye soruluyor. Peki daha önce bilinen biyolojik, bugüne kadar bilinen biyolojik saldırılar diye aklımıza düştüğünde ne geliyor sizin aklınıza?
Aslında İngilizler 1930'lardan itibaren bir şeyler çalışmış ama ilk bilinen test 1942 yılında İskoçya'nın kuzeyinde küçücük bir adada 80 tane koyunun üzerine uçakla şarbon virüsü atmışlar ve eğer bir yandan Londra'ya böyle bir şey atılırsa ne olur diye baktıkları da söyleniyor ama asıl Alman şehirleri üzerinde şarbon atarlarsa ne tür etki?
Sonucu.
Çünkü bu aynen nükleer silah gibi. Siz buna attığınız yerde bomba attığınız zaman orayı patlatıyor, sadece oraya zarar veriyor ama bu biyolojik saldırıda suyla, rüzgarla, doğal şartlarla yayılıp tekrar sizi de vurabilir.
Evet.
O yüzden test edilmiş. Rusların da bir testi var 1954'te. Daha korunma amaçlı diyelim. Daha küçük testleri grip virüsüyle İngilizler metroya sarmışlar virüsü. Amerikalılar da San Francisco'da Golden Gate Köprüsü'nün altından rüzgara bakarak nasıl dağılıyor görmek için salmışlar. Dolayısıyla bu alanda çeşitli testler var ama demin söylediğimiz nedenle, yani o biyolojik saldırı orada kalmayıp yayılabildiği için Birleşmiş Milletler tarafından imzaya 1972'de açılan bir sözleşmeyle 1975'te yasaklanmış kullanıma.
Evet. Geçmişte tabii böyle denemeler olması, olmuş olması, yasaklanmış olsa bile akla kötü kötü şeyler hakikaten getiriyor. Bizim ülkede böyle bir şey aklınıza geliyor mu? Yani şimdi illa tabii insan sağlığı da olması gerekmiyor. Tarım ürünleri üzerinde olabilir. Kene vakası vardı. İşte bir ara kuş gribi, şu sıralarda domuz gribi çok yaygın galiba maalesef. O tarz grip vakaları da var. Biyolojik saldırı, tabii bütün bunları biyolojik saldırı başlığı altına alamayız. Biraz hakikaten bu anlamda ispatlanması da çok zor olduğu için farazi konuşuyoruz ama akla düşen olumsuz şeylerden Türkiye'ye yönelik bir saldırı var mı? Bir sizin araştırdığınız, ettiğiniz, saptadığınız bir durum.
Şimdi aynen söylediğiniz gibi bunları ispatlamak zor. Evet. Bir ara ben de tiroidle ilgili sorun yaşadım. Doktora sorduğumda İstanbul'da 10 kişiden 8 kişinin de tiroid nodülleri olduğu, bazılarının çok küçük olduğu için fark edilemediğini söylemişti. Ve nedenini sorduğumda bu konuda herhangi bir araştırma olmadığını, bu Çernobil'de olabilir, sulardan da olabilir, bilmiyoruz demişti. Bilemiyorum yani, bu tür bir sorun var. Ayrıca Soner Yalçın'ın kitapları da aslında biyolojik saldırıdan bahsediyor sonuçta. Biraz daha ince düşünürseniz. Bilmiyoruz yani, böyle bir dediğiniz gibi kene olayı var. Tavuk gribi yaşadık. Bir sürü tavuk biliyorsunuz itlaf edildi o dönem. Yani şimdilerde bu sene fındığa bir böcek geldiği söyleniyor. Bilmiyoruz, olabilir. Evet. Uçaktan atılmış olabilir, bilmiyoruz.
Evet. Peki şimdi biraz daha bu teknoloji meselesinde geçen sene sizinle Boeing vakası üzerinde konuşmuştuk birlikte. Hakikaten önemli olay. Şundan önemli tabii, hem Endonezya hem Etiyopya'da uçakların düşmesi sonrası yazılım hatası ve Boeing şirketiyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Sadece yazılımdan kaynaklanıyor, tasarım değil deyip şirket o işin içinden çıkmış gözüküyor ama tam biz bunları konuşurken geçen hafta başka bir haber düştü. Siz bunların pek çoğunu daha önceden de teknolojiyi tabii çok iyi takip ettiğiniz için haberleştiriyorsunuz. Amsterdam'da ben çok iyi hatırlıyorum, bir dış haberci olarak. Çok üzücü bir vakaydı. Schiphol Havaalanı'nda bir THY uçağı, Boeing 737-800 NG tipiydi tabii o. 9 kişi hayatını yitirmişti. Birdenbire New York Times gazetesi sayesinde yıllar sonra öğrendik ki aslında Amerikan kazada bir takım şirket sorumluluğu söz konusu olabilir ve Amerikan makamları baskı yaptıkları için gizlenmiş bu sorumluluk. Şimdi yakın zamanda İran'ın misillemesi sırasında bir Ukrayna yolcu uçağı düşürüldüğü için ortalık ayaklandı. Askeri bir durum da vardı. Ama burada bir sivil uçak, bir şirket, bir kendisinin bir hatası, teknolojiyi de ilgilendiren çok önemli bir vaka bu. Ama bedelini 9 kişi ödüyor tabii. Boeing 737 Max'lar geçen seneki tartışmanın konusuydu ama galiba olay sadece bununla sınırlı değil. Ne dersiniz? Bu Amsterdam vakasıyla ilgili ben baktım. Bu haber üzerine pek de harekete geçen kimse görmedim açıkçası. Nasıl olabilir Amerikan makamları baskı yapıp da sorumluluğu saklayabilirler?
Sonrasında bir baskı daha gördüler galiba. Hollandalı yetkililer haberi yalanladılar ama haber yerinde duruyor. Şimdi habere bakıyorum.
Komite kurdular bir de ama. Komite kurdular Hollanda'da.
Evet. Şimdi önümde bir şey var, bakıyorum. Bu uçak 737 Max'ların, yani geçen yıl düşen iki uçağın, ki Afgan uçağını hala bilmiyoruz, 767 olduğu iddiası da var ama sadece sanılıyor şeklinde. O da 737 Max'ını bilmiyoruz. Ama bu iki uçağın öncülü 737 şeyde Amsterdam'da düşen uçak. Şimdi New York Times haberine bakıyorum, diyor ki uçağın rüzgarı açısını ölçen bir sensör. Uçuş kontrol bilgisayarından kalkıştan sonra burnunu, uçağın burnunu aşağı itmiş. Bu da hızını düşürmüş. Şimdi bizim geçen yılki iki olaya bakalım. Biri Endonezya biliyorsunuz, evet, biri Etiyopya. İşte birinde 189 kişi vefat etti, öldü. Bir tanesinde de ne diyor? 157 kişi.
Evet.
Şimdi bu uçaklardan ilki Endonezya uçağı düştüğü zaman Boeing alelacele bir yazılım geliştiriyor. Daha öncesindekinden farklı bir şey geliştiriyor. Neden? Çünkü 737 Max'larda bir tasarım değişikliği yapılmış. Bu tasarım değişikliği kanatların, ki uçmayı biliyorsunuz yaratan, evet, şey kanatlar. Kanatların öne doğru çekilmesi, üzerindeki motorların da yukarıya doğru çevrilmesi şeklindeymiş. Ve dengesini, ağırlık dengesini arkaya doğru çeken bir değişiklik bu. Şeydeki eğer bakarsanız bu bir takım uzmanların söylediklerine şöyle enteresan şeyler söylüyorlar. Biliyorsunuz Amerikalıların çok güçlü bir havacılık otoritesi var.
Evet, evet.
FAA.
Evet.
FAA bu olayda bütün uçaklara, Boeing'e onay veriyor.
Evet.
Ama şöyle bir şey yapmış. Şirketin içindeki birilerini yetkilendirmiş. Yani Boeing kendi kendine onay verir hale gelmiş. İlaveten bir başka sorun da şu. Uçağı bir bütün olarak onaylamak yerine parçaları onaylıyorlarmış. Yani motoru onaylamışlar. Motordaki değişikliği ve kanattaki değişikliği. Ama o kanatlar ve motorla uçağı bir bütün olarak onaylamamışlar. Dolayısıyla burada bir takım hatalar gözüküyor. Şimdi ilk baştaki sorunuza gelirsek bu uçakların, hani Hollandalılar niye başka, evet, türlü davrandı, Boeing niye baskı yaptı,
evet,
737 Max'ların toplam aldığı sipariş 4000 adet ve hacim olarak bakarsak $666 milyar. Yani Amerika'nın en büyük ihracat kalemlerinden biri bu. Ve Amerika sıkışık durumda. İşte Çin'le yaptığı savaşın, kavganın nedeni zaten bu. Amerika bunu satmaya uğraşırken birdenbire, hele bir de Airbus'la savaşını da düşünün, evet, Avrupa'yla.
Evet.
Tam orada büyük bir problem öne çıkıyor. Uçak düşüyor. Alelacele bir yazılım geliştiriyorlar. Yazılımın özelliği, o denge kaybolduğu için uçağın burnu havaya kalkıyor ya, onu, evet, aşağı yatırmak. Fakat bunu kendi hataları ortaya çıkmasın diye pilotlara duyurmadan kendi kendilerine güncelliyorlar. Üstüne Etiyopya'daki uçak düşüyor.
Evet.
Etiyopya'daki uçak düşünce bunlar konuşulmaya başlanıyor. Yazılım da konuşulmaya başlanıyor. O arada bunlar önce yazılımı güncelleyeceğiz vesaire diyorlar. Fakat bir senelik bir soruşturma yapıldı.
Evet.
Aralık ayında sona erdi. FCC ben daha karar vermeden ne vereceğini zaten biliyordum. Amerika'nın en büyük ihracat kalemi, 600 küsur milyar dolar karşısında Airbus var, öne geçecek. Bütün bunların karşısında da FCC bu uçak uygun değil, uçuştan alır kararı verir miydi? Vermedi. Onun yerine yazılımı güncelleyene kadar uçuştan alalım denildi. Sonra geçen hafta uçuştan tamamen alındı diye Türk gazetelerinde haberler çıktı. Çok üzüldüm. Çünkü tamamen alınmışlığı yok. Güncellenene kadar alınmışlığı
geçici,
var.
Geçici bir şekilde.
Şimdi buradaki problem nedir Ceyda Hanım? Niye ilgileniyoruz? Bu uçağın 50 tane sipariş var Türk Hava Yolları'nın. 11 tanesini de almış. Şimdilik uçurmuyor yerde. Bir problem yok. Ama yarın öbür gün FCC, yine iddiaya girerim, tamam yazılım diyecek ve dediği andan itibaren tasarımı bozuk olan bu uçakları 50 tane siparişi, yani nasıl alacağız bilmiyorum ama 11 tanesi en azından elimizde, uçurmaya başlayacağız. Hele İstanbul yeni havalimanının rüzgar durumunu düşünürseniz çok tehlikeli bir durum.
Evet, evet. Dikkat çekici hakikaten bu, bununla ilgili de yani Amsterdam'ı görünce benim yine Boeing vakası, acaba yine bir takım yalanlar mı söylüyor? Şimdi tabii komplo düşünmek istemiyoruz, daha somut olgular üzerinden değerlendirme yapmak istiyoruz ama yalanlar böyle ortaya çıkınca, bir takım şeylerin üzerinin süpürüldüğüne dair iddialar da ortaya çıkınca insan hakikaten de şüpheleniyor. Bir de tabii karşı, sizin dediğiniz gibi geçen sene iki uçağın düşmüş olması ve sonrasında yaşananlar hakikaten çok tehlikeli. Hepimiz de ilgilendiriyor. Bir tek Amerikalıları da ilgilendirmiyor tabii. Bunlar küresel ölçekte meseleler. Çok teşekkür ediyorum Füsun Hanım,
ben
değerlendirmeniz
de
için. Hem bu virüs hikayesi hakikaten çok ilginç. Daha çok konuşacağız belki üzerinde. Çin'e ekonomik etkileri çok büyük olacak gibi öyle gözüküyor. Hakikaten daha şimdiden nerelere varmış durumda. Ama teknoloji çok önemli. Teknoloji hayatımızın her alanında her şekilde etki ediyor. Teknopolitik başlığı da çok iyi bir başlık. Galiba yazıları da başlayacaksınız bu konuda. Heyecanla
böyle bir YouTube kanalına getireceğiz.
Evet, şahane. Peki biz de izleyeceğiz heyecanla. Çok teşekkürler Füsun Hanım.
Değerlendirmesin.
Evet, Füsun Nevi ile görüştük, konuştuk. Hem bu virüs hikayesi, Çin ekonomisine etkileri, hem de kaldığımız yerden Boeing vakası. Geçen hafta 11 sene önce bir Türk Hava Yolları uçağı Amsterdam'da düşmüştü. Onunla ilgili belki halı altına süpürülenler vesilesiyle Boeing vakasını da güncellemiş olduk. Füsun Nebi ile birlikte Bob Dylan'dan Blowing in the Wind ile veda edelim. Bugün size, yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.